بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, Kur'an'ın mucize olduğunu, peygamberimize verilen mucizelerin içerisinden büyüğünün o olduğunu ifade etmiştik. Elbette ki bu Kur'an'ın bu mucizevi yönü evvela dil ve üslup yönündendir. Ve ortaya koymuş olduğu akidenin sağlamlığı, doğruluğu ispat olunmuş olması, aklın, mantığın kabul ediyor olması, ortaya koyduğu hükümler yönündendir. Ve Kur'an'ın ayetlerin bir araya getirilişi de ayrıca bir mucizesidir. Çünkü ayetlerin bir araya gelişi, telifi, bir takım ayetler arası bağlantıların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Allah Resulü bu ayeti filan yere koyunuz derdi. Cebrail aleyhisselam kendisine yerini söylerdi. O da vahiy katiplerine söylerdi. Dolayısıyla tevkifidir, yani bunun ayetlerin yerlerinin tayini içtihatla olmuş değildir. Direkt Cebrail tarafından bildirilmiştir. Bu yönüyle de Kur'an-ı Kerim mucize olmuştur. Yani ayetlerin ard arda gelişi harika olmuştur. Halbuki bazı sureler çok uzundur ve bir defada da gelmemiştir. Kısım kısım gelmiştir. Aradan yıllarca zaman geçmiştir bazıları arasında. Ve bunlar yani böyle bir araya toplandığında, yıllar içerisinde gelen bu ayetler bir araya toplandığında aslında bir konu bütünlüğü olmaması lazım gelir normalde. Dağınık bir şey olması gerekir insan kelamı olsaydı. Ama ayetler arasında mükemmel bir uygunluk, konudan konuya geçiş, yumuşak geçişler ve hepsi uygun mesajlar. Bunlar da ayrı bir mucizesidir. Kur'an'ın ele almış olduğu ilim dalları, Kur'an-ı Kerim bir yönüyle itikat, bir yönüyle ibadet, ahlak, muamelat, yerine göre astronomi, tıp, coğrafya gibi ilim dallarına girmektedir. Ve mesela insanın anne karnındaki gelişim aşamaları, mesela halakal insane min alak, Allah insan alaktan, embriyodan yarattı, yumurta ile spermin birleşmesinden meydana gelen embriyodan yarattı buyuruyor. Mesela daha sonra bir başka yerde alaktan sonraki aşama, mudga aşaması, yani çiğnenmiş bir et gibi olduğunu söylüyor çocuğun, yani anne karnında o şekli aldığını. Sonra mesela o ete, ette kemiğin oluştuğunu, sonra bu kemiğin üzerine asıl etin giydirildiğini, yani çocuğun böyle geçirdiği aşamaları. Bunları peygamberimizin bilmesi mümkün değil. Kimse bilmiyordu zaten. Bu yeni tıp ilminin gelişmesiyle işte anne karnındaki çocuğun filmlerinin çekilmesiyle, bu düzeye gelinmesiyle bu aşamalar keşfedildi ve Kur'an'ın dediği şekilde olduğu ispat edildi. Demin de ifade ettiğim gibi bunlarla ilgili, yani gerek çocukla ilgili, gerek gökyüzüyle ilgili, gerek denizdeki dalgalarla ilgili, denizdeki suyun, tatlı suyla acı suyun yani karışmamasıyla ilgili vesaire, dağların kazık gibi çakılmış olmasıyla ilgili, dünyanın dönmesiyle ilgili bunları ifade eden birçok ayetler, bunlar çeşitli bilim dallarıyla ilgilidir. Ve Kur'an-ı Kerim bütün bu bilim dallarına girmektedir. Bu Kur'an'ın bir mucizesidir. ve insanın bütün ihtiyaçlarını karşılıyor olması Kur'an'ın bir mucizesidir. Gerek sağlam bir itikat, doğru bir itikat, gerek insanın ruhunu huzura erdirecek ibadetler, insanın kişiliğini etkileyecek ibadetler, insanın nefsini ıslah edecek ibadetler ve ahlaki prensipler vaz etmiştir. Gerekse toplumda huzuru sağlayacak olan muamelat hükümleri, para nasıl kazanılır, nasıl harcanır, gerekse devletler arası hukuk kuralları, savaşla ilgili, barışla ilgili birçok yönden insanın ihtiyacını, yani 24 saati içine alan bir kitaptır. 24 saatimizde, hayatımızda, yani doğumdan ölüme kadar ne varsa hepsi var. Yani ibadet de var, ahlak da var, çalışma prensipleri de var, para kazanma, para harcama. Hayatın içerisinde icabında savaş da olabilir, savaşla ilgili kurallar. Bazı hayvanların ve bazı yiyeceklerin haram olması, bazılarının helal olması, evlenmekten tutun boşanmaya kadar, velhasılı hayatın tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir kitap oluşu başka bir şeye ihtiyaç bırakmıyor yani. Yani bütün ana prensipleri koyuyor. Bunların açıklamasını da peygambere bırakıyor. Peygamberden alın buyuruyor. Peygambere itaat edin buyuruyor. Böylece hiçbir açık kapı bırakmıyor. Bütün ihtiyaçları böyle karşılıyor olması Kur'an'ın bir mucizesidir. Gaybi haberler yönünden de Kur'an'ın bir mucizesi vardır. Kur'an-ı Kerim gaybden haberler verir. Gerek geçmişten, gerek şu anda, gerekse gelecekteki gayb. Hepsi de gaybtir. Mesela diyelim ki Adem'in kıssası. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kıssası. Yani Musa Aleyhisselam nasıl oldu? Denizden nasıl geçti mesela? Bunlar Nuh Aleyhisselam'ın tufanı. Bunlar geçmişte olmuş olan, gaybi, bizim için gayb olan haberlerdir. Bunlara temas ediyor. Mesela şu anda, yani peygamberimizin zamanını kastediyorum. Peygamberimizin zamanında, o anda yani insanların kalplerinden geçenler, o da peygamberimiz için bir gayiptir. Mesela münafıkların hesapları, kitapları, planları, ortalığı karıştırmak için yapmayı düşündükleri şeyler. Mesela ehli kitabın yapmaya çalıştıkları, kalplerindeki gizledikleri şeyler. Bunların hepsi aslında gayiptir. Çünkü görünmüyor kalpte olan şey. Allah Azze ve Celle onların kalplerindekini ortaya çıkartıyor. Gaybi haberler veriyor. Mesela buyuruyor ki, geçmişle ilgili ayetler var. O anla ilgili, o anda insanların kalpleriyle ilgili. Mesela o ehli kitabın öfkelerinin ağızlarından taştığını, kalplerindekinin ise daha da büyük olduğunu, daha da şiddetli olduğunu ifade ediyor. Yani mesela münafıkları söylüyor. O münafıklar şöyle şöyledirler. Vallahi derler, billahi derler, inandık derler. Halbuki onlar inanmamışlardır buyuruyor. Yani onların iç alemlerini söylüyor. Bu da gaybden haber vermektir. Bir de gelecekten haber verme. Mesela Rum suresinde Rumların mağlup olduğunu İranlılar karşısında, ama bir de sinin içinde, yani 9 sene içerisinde tekrar galip geleceklerini haber veriyor ve tam 9 sene sonra Rumlar galip geldiler. Halbuki yerle bir olmuşlardı. İran onları perişan etmişti. Ve tekrar galip geleceklerini Kur'an-ı Kerim haber verdi ve aynen çıktı. Mesela yine Firavun'un cesedinin çürütülmeyeceği ve sonraki nesillere ibret olsun diye çürütülmeyeceği Kur'an tarafından bildiriliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Yunus suresindeydi herhalde. Kur'an-ı Kerim senin cesedini çürütmeyeceğiz, seni senden sonrakilere ibret edeceğiz buyuruyor ve tam o olayın olduğu yer, yani Musa Aleyhisselam denizden geçti, sonra Firavun da peşinden giderken deniz kapandı, boğuldu. O olay Kızıldeniz'de oldu. Bu bizim bütün kitaplarımızda, hem Yahudilerin kaynaklarında hem bizim kaynaklarımızda Kızıldeniz'de olduğunu biliyoruz yani bu hadisenin. Ve tam Kızıldeniz'de secdeye kapanmış bir vaziyette çürütülmemiş bir ceset kumların içinden bir araştırma esnasında bulundu. Secdeye kapanmış vaziyette ve şu anda İngiltere'de British Müzesi'nde saklanıyor. Yani Mısır'dan kaçırıp götürmüşler oraya. Şeyin foto hiç üzerinde hiçbir kimyasal işlem yapılmamış. Yani bir mumyalama olayı falan yok. Kumların içerisinde bir aynen böyle eti görünüyor ve eti çürümemiş. Hatta saçı bile sarışın. Saçı bile duruyor. O zaman 80'li yıllarda Zafer dergisinde bu yayınlanmıştı. Sonra tabii birçok yerde yayınlandı da 3000 yıllık bir mucize. Yani üzerinde yapılan incelemede karbon 14 yöntemiyle yapılan inceleme ki şu an dünyada en gelişmiş yöntem o. Bu cesedin 3000 yıllık olduğu ortaya çıktı. Tam Musa Aleyhisselam'ın dönemine rastlıyor. O olay tam 3000 sene evvel olmuştu. Yaklaşık 3000 sene yani zaten bu tür hesaplamalarda 100 sene hata olabilir. Yani 3000 sene civarında tam o olay da bütün kitaplarımızda zaten 3000 senelik olduğu söyleniyor. Musa Aleyhisselam bugünden geriye gidersek 3000 sene evvel yaşamıştı. Bunun gibi yani Kur'an'ın haber vermiş olduğu senin cesedin çürümeyecek. Sana ibret edeceğiz. Ve aynen o şekilde tam orada ve 3000 yıllık bir ceset bulundu. Yani gerek Rum suresindeki o Rumların tekrar galip geleceğiyle ilgili haberler. Gerekse mesela Peygamberimize ve duhada ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda. Rabbin sana ileride verecek ve sen razı olacaksın. Senin ümmetin büyüyecek, çoğalacak. Korkma, bu zor günler geçecek. Üzülme. İleride çok çoğalacaksınız demişti. En kötü günlerde Mekke'de. Sayıları 3-5 kişiyken daha Müslümanların. Ve bunlar hep gerçekleşmedi mi? Allah sana yani ayette Allah senin rüyanı doğruladı. Senin rüyan gerçekleşmiştir. Sana Allah bir fethi mübin nasip edecek. Mekke'nin fethi gerçekleşecek. Mekke'ye gireceksiniz. Ve Mekke'ye girildi. Yani Kur'an'ın haber vermiş olduğu buna benzer gaybi haberler bunların hepsi de Kur'an'ın icazındandır. Ve mesela yine peygamberimizin Kur'an'ı hiçbir şekilde değiştirmemiş olması da Kur'an'ın kelamullah olduğunun delillerindendir. Çünkü çok fazla baskı yapıyorlardı. Bunu götür başka bir kitap getir. Burayı şu şurayı değiştir burası işimize gelmiyor gibisinden. Böyle bir takım baskılar vardı ve Allah Azze ve Celle onlara cevap verdi. De ki onlara bu benim değil ben onu değiştiremem. Kendimin kitabı değil ki ben bunu değiştirebileyim. Yani onların isteklerine göre bir kitap meydana getiremeyeceğini eğer yani öyle kendi yazıyor olsaydı onların isteklerini dikkate alırdı. Ona göre bir şeyler yazmaya çalışırdı ki bugünkü Müslümanlar maalesef hadislerle sabit olan bir takım şeyleri mesela recmi inkar edenler aslında bugünkü insanların hoşuna gidecek bir din meydana getirmeye çalışıyorlar. El kesmeyi inkar edenler. Yani mesela hadi diyelim rejim Kur'an'da yok. El kesme de mi Kur'an'da yok? Yani bunlar hangi ortamda, hangi şartlarda olacak olan hükümlerdir? Bunları güzelce izah edeceklerine şu yoktur, bu yoktur deyip insanların hoşuna giden bir din meydana getirmeye çalışıyorlar. Cici İslam. Halbuki İslam zaten cicidir yani senin benim cici yapmamıza ihtiyacı yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde hiçbir girişimde bulunmamıştır. O bana ait değildi ben dokunamam demiştir. Bunlar da Kur'an'ın icazındandır. Kur'an-ı Kerim'de yeminler bahsine gelince evet Allah'ın kelamında yeminler vardır. Mesela وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ burçlar sahibi göğe yemin olsun ki gibi mesela وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ incire zeytine yemin olsun ki وَتُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ Tur-i Sina'ya ve şu beledi emin olan Mekke'ye yemin olsun ki gibi yeminler Kur'an'da var. Yani bazı sureler yeminle başlar ve Allah Azze ve Celle yemin eder. Şimdi bazı müsteşrikler Allah'ın kelamında yemin uygun değildir diye itirazda bulunmak istemişlerdir. Yani Allah'ın kelamında yemin mi olurmuş gibi bir takım itirazlarda bulunmuşlardır. Yani çünkü yemin işte karşıdakini ikna etmek için söylenir. Biz ispat edemediğimiz için yemin etmek zorunda kalırız. Halbuki Allah için böyle bir zorunluluk söz konusu olamaz. O halde yemin neyin nesi gibi. Halbuki yemin sadece bir şey ispat etmek için söylenmez. Bir kere birincisi bu Arap kelamında olan bir şeydi. Arap zaten Kur'an-ı Kerim Arapça olduğuna göre Arap'ın adetlerine göre gelecek ki Arap anlasın yani. Arap'ın zaten konuşma tarzında yemin vardı ama Kur'an-ı Kerim bu yeminleri öyle bir güzel hale getirdi ki Arap'ın kullanmadığı şekilleri de kullandı Allah. Normalde Arapçada yemin var. Yani yemin illa da ispat edemeyen bir insanın ispat edebilmek için başvurduğu bir yöntem değildir. Yemin aslında bir üslup tarzıdır. Manayı kuvvetlendirmek için yemine başvurulabilir. Yani Kur'an-ı Kerim bundan dolayı da yemine başvurmaktadır. Ve o şeyin kıymetine de bazen işaret etmek için yemin kullanılır. Veya mesela orada bir incelik vardır. Diyelim ki ondan dolayı da olabilir. Yani ve şemsi ve duhaha vel kameri izâ telâha vel nehâri izâ cellâha vel leyli izâ yakşâha vel semâi ve mâ benâha vel ardi ve mâ tahâha ve nefsin ve mâ sevvâha. Bunlar hep yemin. Burada uzun bir yemin var. Yani bir tane değil, böyle 6-7 tane yemin var. Bazı yerde bir tane yemin var. Bazı yerde iki tane yemin olur, üç tane olur. Mesela vettin ve zeytun ve tur-i sinin ve hazel beledil emin. Dört tane yemin var mesela. Yani tin ve zeytunu ayrı ayrı sayarsak dört olur. Üç ayette dört yemin. Yani bu şekilde yeminler var ve bunlar aslında hem bir takım şeylerin önemine binaen ona dikkat çekmek için hem Allah Azze ve Celle nimetlerini hatırlatıp mesela vettin ve zeytun ve tur-i sinin yani tine zeytuna yemin olsun ki incire ve zeytine yemin olsun ki bunlar Allah Azze ve Celle onlarda özel bir hikmet yaratmış olabilir ondan dolayı da ona yemin ediyor olabilir yani dikkat edin incire ve zeytine onda önemli faydalar var sizin için onu kastediyordu olabilir ama o olmayabilir. Yani kastettiği şey daha ziyade mahlukata dikkat edin. Yani bakın, görün, yani görmeyi öğrenin. Yani incire bakın, zeytine bakın, göğe bakın, Tur-i Sina'ya bakın. Bakın yani. Bakın bulutlara bakın. Bakmayı öğrenin yani. Böylece Allah mahlukatına yemin ederek biz Allah'a yemin ederiz. Vallahi deriz. Allah ise mahlukatına yemin eder. Güneşe yemin eder, aya yemin eder. Böylece o mahlukata dikkatimizi çekmek ister. Ve bunlar gayet güzel bir aslında üsluptur. Allah mahlukatına dikkat çekmek istiyor. Bunlara bakın, görmeyi öğrenin, düşünün, üzerinde kafa yorun. Buna yani mahlukata baktırmak için bundan daha güzel bir yöntem olabilir mi yani? Ya Allah olduğu halde mesela incire, zeytine, gökyüzüne ve diğer şeylere yemin ettiği zaman insan o zaman tabii ki onlara daha dikkatle bakar. Mesela bir incir yerken insan Allah'ın incire yemin ettiğini hatırladığı zaman incire bakışı değişir yani. Ve daha dikkatli bakar o zaman ondaki mucizeleri düşünür. Nasıl oluyor bu mükemmel şey? Çamurun içinden bu incir, bu odun gibi ağacın içerisinden bu incir nasıl çıkıyor? Çamurun içinden bu odun, bu ağaç ve o odun içinden de bu güzel yumuşacık tatlı incir. Nereden geliyor bu tatlılık, bu güzellik, bu koku, bu tat, nereden geliyor buna? Yani insan bunları düşünsün diye gökyüzüne baksın, yağmura baksın, her şeye bakmayı öğrensin diye. Yoksa bunlar illa da yani insanları ikna etmek için değil. Hani bu müsteşrikler böyle iddialarda bulunarak, yani Kur'an'da yeminin olması uygun değildir gibi laflar söylemişlerdir halbuki. Bu yani o üslubun güzelliğini anlayamayan cahillerin lafı olabilir. Başka bir şey olamaz. 17 surenin başında yemin bulunuyor. Ve Allah Azze ve Celle kendine 7 yerde yemin ediyor. Kendine. Fe ve rabbike lenes'elennehum ecma'in mesela. Rabbına yemin olsun ki ey Resulüm, senin Rabbına yani bana yemin olsun ki demiş oluyor. Onların hepsine soracağız. O yaptıkların hesabını onlara hepsine soracağız. Böyle yeminler var. Mesela tevhid için yeminler var. Kur'an'ın hak olduğuna dair yeminler var. Peygamberin hak olduğuna dair yeminler var. Ceza için olan yeminler var. Peygamberimize yemin edilen yerler var. Mesela 3 yerde peygamberimize yemin edilmiş. Peygamberimizin Allah namına yemin etmesi istenilmiş. Ya peygamberimize yemin edilen yerler var. Peygamberimizin kendine, peygamberimizin doğduğu, büyüdüğü yere. Ayrıca bir de peygamberimize yemin et diyen yerler var. De ki kul bela ve rabbi. De ki evet, Rabbime yemin olsun ki. Böyle söyle. Rabbimle yemin ediyorum ki. Bu şekilde 3 yerde böyle ifade var. Mesela bir yerde de kul iyi ve rabbi. De ki evet, Rabbime yemin olsun ki. Yani Allah Azze ve Celle 7 yerde kendine yemin ediyor. 3 yerde de peygamberimize diyor ki sen de yemin et. Demek yerine göre bizim de Allah namına yemin etmemiz gerekir. Çünkü Allah bizatihi peygamberine diyor sen de ki bela ve Rabbi. Evet, Rabbime yemin olsun ki böyle böyle böyledir. Demek ki bazen yemin etmek doğrudur, yani Allah namına yemin. Bir de bu yemin konusunda şuna da temas etmemiz lazım. Bazen la gelir yeminin başına. La uksimu mesela. Şimdi uksim yemin ediyorum ki, yani kasem olsun ki demek. Ama la geldiği zaman şimdi ne olacak mana? Yani la Arapçada malum olumsuzluk edatıdır. La uksim yani yemin etmiyorum demek de olabilir. Şimdi normalde zaten böyledir. Yani mesela biz la'yı kullandığımız zaman mesela ezhebu desen gidiyorum, gideceğim, neyse. La ezheb dediğin zaman yani gitmeyeceğim demek. Gitmiyorum demektir. Yani böyle kullanım böyledir aslında. Ama tabii bu Kur'an'dır, başka bir şey değil. Bu normal insan kelamı değil. Yani burada acaba ne kastediliyor? Bunun üzerinde durulmuştur. Mesela la uksimu bi yevmil kıyame. Kıyamet gününe yemin olsun ki. Şimdi burada uksimu bi yevmil kıyame olsaydı sadece kıyamete yemin olsun ki. Allah-u Teala yani bazen kıyamete yemin ediyor. Kıyametin azametinden dolayı. Fakat başına la geldiği zaman la uksim, kıyamete yemin etmem ki, etmiyorum manasına mı gelecek acaba, ne manaya gelecek? Burada birkaç ihtimal çıkıyor. Bazı alimlere göre buradaki la kelamı süslemek için, tezyin içindir. La yani bir edebi bir üsluptur bu aslında. Yani sırf onun için gelmiştir. Bu normal Arapçada böyle bir şey vardır. Asıl mana sanki la yok gibi düşün. Yani uksimu bi yevmil kıyame. Yani kıyamete yemin olsun ki. Ama baştaki la süslemek içindir, cümleyi tezyin içindir denilmiştir. Bir kısmı da diyorlar ki buradaki la aslında la uksimdir. La uksim değil. Şimdi Kur'an'ı yanlış okursanız arkadaşlar, bazen namazı bile bozucu bir hata yapabilirsiniz. Bilhassa bu harfi metlerde çekmen, bir elif miktarı çekmen gereken yerde çekmeden direkt okursan, mesela burada olduğu gibi la uksim, la uksim diyeceğine la uksim dersen, şimdi burada mana bozulmuyor da başka yerlerde mana çok tam tersi olur yani. La çünkü olumsuzluk yapar. La tam tersine olumlu manayı kuvvetlendirir. Yani tekit lamı denir ona. Şimdi buradaki de böyledir diyenler var. Aslında la olarak, yani lam elif olarak gelmiş ama aslında oradaki elif bir takım kurallardan dolayı gelmiştir. Aslında bu lamdır. La uksim şeklinde, yani yemin olsun ki, kesinlikle yemin olsun ki, lam orada lam elif değil, yalnızca lam olmuş oluyor bu görüşe göre. Ve la uksim olarak okunuyor. Yani la uksim diye okunuyor da la uksim diye anlaşılıyor daha doğrusu. O zaman manayı kuvvetlendirmek için gelen bir lam-ı tekit gibi düşünüyoruz yani. Bir görüş de bu. Üçüncü görüşe göre ise yok diyorlar. Bunlar bu la'dır, bildiğimiz la'dır. Yani dolayısıyla nefi içindir. Yani olumsuz yapmak içindir. O zaman da şu ihtimaller ortaya çıkar. Yani la uksim, yani yemin etmem, yemin etmiyorum. Kıyamet günü yemin etmiyorum. O zaman bu ne demek oluyor derseniz, yani la'yı biz böyle bildiğimiz la gibi anlarsak, nasıl olacak peki o zaman mana? La uksimu bi yevmil kıyame, kıyamete yemin etmem. Ne demek istiyor yani, nasıl şey bu? O zaman şöyle olmuş oluyor manası. La, yani la uksim değil, la, hayır, uksimu bi yevmil kıyame, hayır, iş onları zannetti. La o zaman orada sanki biriler bir şey demiş, onu reddediyor. La öyle değil. Yani onlar mesela kıyamet olur mu ki, kıyamet kopar mı ki ve tekrar diriliş olur mu ki, toz toprak olduktan sonra bir daha mı dirileceğiz ki, onlar öyle dediğinde onlara cevaben la, öyle değil, uksimu bi yevmil kıyame, kıyamete yemin ederim ki manası. O zaman la'dan sonra sanki virgül var gibi, yani öyle anlayacaksınız. Sonra yine ikinci ihtimal la, yani başka lafa gerek yok, yani bütün laflara hayır, her şeye red, laflara hayır, uksimu bi yevmil kıyame, kıyamete yemin olsun ki. Yani bırakın boş lafları, iyi dinleyin demek. Kıyamete yemin olsun ki hesap vereceksiniz. Yanınıza kalmayacak yaptıklarınız. Bir diğer ihtimal, buradaki la'dan sonra virgül yok. Yani la uksim, yani yemin etmem. O zaman mana şöyle olur. Yemine lüzum bile yok yani. Kıyamet gününe yemin etmiyorum. Yani lüzumu yok yemin etmemin, çünkü zaten o kadar açıktır ki. Çünkü her hareket eden durur ve ölür. O halde dünyanız da bir gün durur ve öleceksiniz. Ve her canlı öldüğü gibi dünyanız da ölecek, siz de öleceksiniz. O halde kıyamet kopacak, zaten açıktır. Zaten kıyametin kopmaması aslında anormaldir. Kıyametin kopuşu gayet normal bir olaydır. Çünkü eğer Allah kıyametin kopmasını engellemese, anında kıyamet kopar, bütün yıldızlar çarpışmaya başlar ve su dediğini şu önündeki bardaktaki su hidrojen atomuyla oksijen atomunun belli bir terkibe göre birleşmesi. Yani iki hidrojen, bir oksijen. Eğer bu şekilde birleşmiş olmasa, hidrojen ve oksijen gazları, birisi yakıcı, birisi yanıcı. Dünyada bir insan kibrit çaksaydı önümüzdeki su atom bombası gibi patlar. Ama belli bir terkiple bir araya getirilmiş, ateşi söndürüyor. Su olmuş, bize fayda veriyor, içebiliyoruz. Aslında bu biri yakıcı, biri yanıcı olan iki gazın birleşiminden oluşmaktadır. Dolayısıyla aslında her an kıyamet kopabilir. Bunları birleştirip de suyu meydana getiren Allah, bunları ayrı verdi mi hidrojenle oksijeni, bombaya dönüşür. Her bir damla su atom bombası gibi olur. Onda çünkü atom da var içinde. Yani reaksiyon merkeze kadar, çekirdeğe kadar inse atom bombasına dönüşecek yani. Yani her taraf su değil mi? Dünyanın dörtte üçü su. Vücudumuz bile her tarafı su dolu. Etimiz bile su. Bomba gibi patlayacağız yani. Yani o halde kıyametin kopması gayet normal. Yani bu düzenin böyle devam etmesi anormal. Dünya aynı hızla dönüyor. Hiç mi yavaşlamaz veya hızlanmaz? Hep gece gündüz geliyor, mevsimler ard arda geliyor. Her sene 365 gün. Yani hiç mi bu değişmez? Yani bunun değişmemesi anormal, öyle değil mi? Her günün 24 saat olması anormal. Bu kadar yıldızların geldi bize çarpmaması anormal. Uzayda milyarlarca dev gibi kayalar geziyor etrafımızda, gelip bize çarpmıyor. Bu anormal. Kıyametin kopması anormal değil. Anormal olan kopmaması. Yani bir güç bunu durdurmasa anında kıyamet kopacak. Bu manada la uksimu bi yevmil kıyame. Kıyamete yemin etmiyorum. Yani yemine bile gerek yok. Zaten anında kopar kıyamet. Çok açık seçik bir olaydır. Öyle sandığınız gibi zor değildir. Ben onu tutmuyor olsam anında her şey alt üst olur demek isteniyor. Yani mesela şoförün şöyle demesine benzer. Gözümü yumsam yahut da direksiyonu bıraksam kazanın olacağını söylememe gerek var mı? Gözümü yumsam veya direksiyonu bıraksam kaza olur dememe gerek var mı? Gerek yok. Tabii ki kaza olur. Başka ne olacak? İşte ona benziyor. Yani Allah Azze ve Celle demiş oluyor ki, ben tutuyorum kaza olmasın, kıyamet kopmasın diye, vaktinden evvel bir olay olmasın diye. Onun için kıyamete yemin etmiyorum. Yani demek ki buradaki la'ya böyle birkaç ihtimal çıkıyor ortaya. Yani yeminlerin başında böyle bir la'nın olması durumunda ne anlayacağız yani bundan? Bir de tahliye manası verilmiştir. Yani la-i tahliye, yani okuyucuya şunu söylemiş oluyor. Ey okuyucu, ey insanoğlu, Kur'an'ı anlamak istiyor musun sen? Hele şu kafanı bir tahliye et. Kafandaki her şeyi şöyle bir kenara koy. Boşalt. Mesela suyun tahliye edilmesi, mesela havuzun boşaltılması gibi. Sen de kafanı bir boşaltıver. Kafanda bu kadar yanlış bilgiler varken, Allah'la, dinle ilgili ondan bundan duyduğun saçma sapan laflar, sen bunları din zannediyorsun. Sen bunlarla bu kitabı okursan bir şey anlamazsın. Hele onları şöyle bir kenara koy, tertemiz bir kafayla, tahliye edilmiş, boşaltılmış, temizlenmiş bir kafayla Allah'ın kelamını oku, o zaman anlayabilirsin. Yani pis bir suyun içine temiz su konulmaz. Senin şu pis kafana, pisletilmiş batı kültürüyle, televizyonlar ile, şununla bununla, nefisle, şeytanla pis hale getirilmiş, şehvetlerle doldurulmuş, yanlış fikirlerle doldurulmuş, yanlış bilgilerle, bazen din namına yanlış bilgilerle doldurulmuş şu kafanı boşaltmadan sen bu dini, bu kitabı anlayamazsın. Onun için la de, bütün o yanlış bilgilere hayır de. Ondan sonra başla okumaya. Ancak o zaman anlarsın. Yani kafanı tahliye etmeden anlayamazsın. Demek ki bu yeminlerin başındaki bu la'nın hakkında böyle bir takım ihtimaller var. Çok görüş var yani. Evet, Kur'an'daki kıssalara gelince Allah Azze ve Celle kıssaları anlatır. Geçmiş peygamberlerin kıssalarına temas eder. Bunlardan maksat bize tarihi bilgi vermek değildir. Kur'an-ı Kerim tarih kitabı değildir. Ama Kur'an-ı Kerim tarihe temas eder. Temas ederken hedefi tarihi bilgi vermek değil, o kıssalar ile, peygamberlerin başından geçen olaylar ile, onlara karşı gelen milletleri ile, o mücadele esnasında, onları bize anlatırken Allah bize bir sürü mesajlar vermek ister. Ve o yüzden de Kur'an'ın birçok yeri kıssalarla doludur. O mesajı o şekilde Allah vermek ister. Bundan aşağı yukarı 12-13 sene evveldi. Adana'nın yaylasını bilirsiniz, Tekir'i. Pozantı'ya varmadan. Orada bir işimiz vardı. Birkaç arkadaş bir arabayla gitmiştik. Arkadaşlar abdest almak için camiye gittiler. Ben de arabada onların gelmesini bekliyorum. Caminin kenarında durmuştuk. Caminin de hemen yanında bir postane var. Ufak bir postane. Birkaç adam da orada oturmuşlar. Sanıyorum namaz vaktini bekliyorlardı. Yani postaneye gelmiş olma ihtimalleri düşük. Biraz cami ehline benziyorlardı. İki kişi konuşuyor. Sesler de bana geliyor. Ben arabadayım, seslerini duyuyorum. Birisi diğerine dedi ki, o gün dedi bir Kur'an-ı Kerim gördüm dedi. Hem Türkçesi yazıyor, Türkçe harflerle Arapçası, hem Arapça harflerle Arapçası, hem de Türkçe manası yazıyor, meali. Çok hoşuma gitti, güzel dedi. Üçü bir arada falan dedi. Böyle anlatıyor adamı. İyi, buraya kadar neyse. Fakat sonra berbat etti. Dedi ki, gerçi okudum dedi. Şöyle olmuş, böyle olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş filan. Yani aptal herif. Kur'an hakkında böyle konuşanı ben de aptal derim yani. Bu Allah'ın kelamı. Sen camide, camiye gelmişsin. Büyük ihtimalle camide namaz vaktini bekliyorsun. Müslümansın en azından yani. Böyle mi konuşur insan? Allah'ın kelamında acaba bu olaylar niye anlatılıyor? Bu kıssalar niye anlatılıyor? Sen bu kıssalardan çıkarılması gereken dersleri çıkartamıyorsun. Mesajları alamıyorsun. Ondan sonra sen bunları tarih kitabı mı zannettin ve hikaye kitabı mı zannettin? Adamın konuşması öyle. Mutlaka ya Musa Aleyhisselam'ın kıssasına rastlamıştır, Firavun'la olan mücadelesine falan. Böyle bir kıssaya rastlamış demek ki. Bu kıssalar niye anlatılıyor Kur'an'da? Düşünmüyor. Musa Aleyhisselam ne diyordu? Firavun ne diyordu? Kavganın sebebi nedir? Asıl mesaj nedir? Burada ne anlatılmaya çalışılıyor? Her peygamberin başından geçen olaylarda bir sürü alınacak örnekler var. Bunlara kafa yormuyor, bir bilene de sormuyor, bir tefsire de açıp bakmıyor. Şöyle olmuş, böyle olmuş diye alay eder gibi güya Müslüman. Şimdi buna sorsan sen Müslüman mısın desen, yani gavur mu yok der, tabii Müslümanız der. Ama şu lafı bir gavur söyleyebilir ancak yani. Bunu bir Müslüman söylemez. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Bu ne demek yani? Alay ediyorsun sen Kur'an'la resmen. Anlayamadım desene, Kur'an-ı Kerim bunları niye anlatıyor acaba? Bir bilene sorsam keşke. Veya açıp bir tefsir yok mu? Tefsirden bir baksam, bir tefsir satın alsam, okusam. Böyle cami kenarında saatlerce bekleyene kadar namaz saatini, evinde biraz kitap oku, ondan sonra gene namaza gel camiye. Yani bu kıssalar da bir fitne, imtihan. Allah Azze ve Celle kıssalarla anlatıyor, insanlar iyi anlasın diye, kimisi iyi anlıyor, kimi de böyle konuşuyor. Şimdi mesela biz tefsir dersi yapıyoruz değil mi cuma günleri? Ben bazen oluyor bir ayeti zor bitiriyorum. 1,5 saat konuşuyorum. Mesela geçen en son bu cuma günü mesela 1,5 saat konuştum, bir ayeti anlatmışım. Yani mesafe almaya çalışıyorum, biraz hızlı gitmeye çalışıyorum, bir türlü beceremiyorum. Bir ayeti zor bitiriyorum 1,5 saatte bazen. Şimdi o kadar çok yani alınması gereken şey var ki, bu adamın konuşmasına kalsa dersin hiçbir şey yok, bomboş bir kitap. Eğer bu kitap senin dediğin gibiyse, o zaman ben bir ayeti 2-3 satırı, hatta bazen yarım satırı, ben nasıl oluyor da 1,5 saat anlatıyorum? Eğer senin dediğin gibi boş bir kitapsa, şöyle olmuş böyle olmuş, eğer böyle bir kitapsa bu kitap, söyle bana, ben bazen yarım satırı, bazen bir satırı 1,5 saat anlatıyorum. O da ben kısaltmaya çalışıyorum. Yani ben onun 2 katı, 3 katı, 5 katı da anlatırım. Artık tadı kaçmasın diye, çok uzamasın yani, kim bu kadar kaseti alacak diye kısaltmaya çalışıyorum. Eğer senin dediğin gibi bir kitapsa bu kitap, nasıl bu kadar genişliyor peki, söyler misin? Yani Kur'an'ın kıssaları aslında birçok mesaj içeriyor ve terbiye ediyor. Sadece böylesi cahiller değil. Mesela bakın, Mısır'da, Mısır Üniversitesi'nde bir tez hazırlanmış, doktora tezi. Kur'an'daki kıssalarla ilgili bir tez hazırlanıyor. Ve bu tezi hazırlayan Doktor Muhammed Ahmet Halefullah diye birisi, bu tezinde iddia ettiği şey şu yani: bu Kur'an'ın anlattığı kıssalar aslında tarihi hakikatler değil, bunlar birer sanattır. Kur'an-ı Kerim bunlar misal. Yani sanki bir senaristin film yazması gibi. Hani Kurtlar Vadisi'nin başında yazıyor ya, bu filmdeki bütün isimler falan, hepsi, olaylar hepsi gerçek dışıdır, hayal ürünüdür falan diyor ya. Aynen öyle yani, bu tezi hazırlayan cahil de böyle bir iddiası var. Yani aslında Kur'an-ı Kerim bunları bize misal olsun diye anlatıyor. Yani böyle olsaydı, o da mesela bir Musa olsaydı, bir Firavun karşısında olsaydı, Firavun ona böyle deseydi, Musa ona şöyle deseydi, o da böyle deseydi, o da şöyle deseydi. Yani bir film gibi bir şey. Hani tamamen hayal ürünüdür diyor ya Kurtlar Vadisi'nde. Bu da öyle bir şey. Yani Kur'an'ı o şekilde, hayal ürünü bunlar, haşa. Böyle bir tez ve bu tezi kabul etmiş onun hocası da, yazıklar olsun hocaya da talebeye de. Allah Azze ve Celle'nin kelamı bir senaryo mudur yani, bir film midir bu? Bu hayal ürünü müdür? Bunlar olmuş olan olaylardır. Tabi Mısır uleması tarafından da bu şiddetle reddedilmiştir. Sapıklar her zaman olacaktır. Nasıl ki bizim buradaki bazı ilahiyatçı profesörlerimizin sapık görüşleri, hadis inkarcıları, sünnet düşmanları, ehli sünnet düşmanları, nasıl ki kendi kafalarına göre böyle fetvalar veriyorlarsa, uyduruyorlarsa bir şeyler, tavuktan bile kurban olur diyorlarsa, başörtüsü yoktur falan filan diyorlarsa, Kur'an bize yeter, sünnete ihtiyacımız yoktur diyorlarsa, yani onun işte nasıl ki burada varsa orada da var tabii öyle adamlar. Her yerde böylesi insanlar vardır, olacaktır. Bunlarla mücadelemiz de devam edecektir. Sünneti müdafaa etmeye, Kur'an'ı sünnete göre yorumlamaya, Kur'an'ı hadislerle yorumlamaya, ehl-i sünnet çizgisi içerisinde yorumlamaya devam edeceğiz. Ve böylesi yanlış görüşler aslında sonuçta bizim de dinç kalmamızı sağlar bir taraftan. Araştırmalara da sevk eder. Kitabımıza daha çok sarılmamıza sebep olur. Dikkatli olmayı öğreniriz. sapık fikirlere karşı dikkatli olmayı öğreniriz. Savunmayı öğreniriz. İlmimizi arttırmak zorunda kalırız. Vesaire. Bir sürü de aslında faydası da olur. Bu sünnet düşmanları, hadis düşmanları ya da böyle işte Kur'an'ı kendi kafasına göre yorumlama hastaları, bunlar aslında farkında olmadan bize böyle bir iyilik de yapmış oluyorlar. Tabii niyetlere iyilik yapmak olmadığı için günahlarıyla ölecekler. İyilik yapma niyetiyle, yani bizi araştırmaya sevk etmek için, savunmaya sevk etmek için, sevap kazanalım diye bunu yapıyor değiller. Bunlar bu sapık görüşlerini yaymak için bunu yapıyorlar. Bunun hesabını Allah'a verecekler. Mesela böyle bunu Kur'an'daki kıssaları bu şekilde yorumlayanlar, böyle işte Kur'an-ı Kerim bunu bir misal olsun diye veriyor. Yani bu bir senaryo. Böyle bir olay olduğu için değil aslında. Gerçek değil yani bunlar. Gibi hiçbir delile dayanmaksızın tamamen nefsi, kafadan uydurma bir görüş ortaya atan olduğu gibi, mesela Muhammed Abduh gibi aslında bir ilim adamı olmasına rağmen böyle çok ileri derecede yanlış görüşler ortaya attığı da olmuştur. Mesela o da buna benzer bir hata içerisinde Elem Tere suresini, yani Fil suresini anlatırken, orada hani kuşlar, Tayran Ebabil var ya, sürü sürü kuşlar ağızlarında taşlarla gelip o Ebrehe ve ordusunu yerle bir etmişlerdi ya, hani kuş ordusu ağzında taşlarla. Bunu Kur'an-ı Kerim açıkça söylediği halde Rabbin onlara ne yaptı? Elem tere keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. O fil sahiplerine, koca koca dağ gibi fillerle gelmiş Kabe'yi yıkmaya, onlara Rabbin nasıl yaptı? Keyfe feale. Hem de ne yaptı da değil, keyfe feale. Ne biçim yaptı? Nasıl yaptı? Görmedin mi? Ondan sonra onları böyle yerle bir etti. Asf-ı me'kule döndürdü. Yenilmiş bir, yani ekin gibi, yani dışkı. Yenilmiş ekin, hem böyle ezilmiş, hayvanlar tarafından ezilmiş geçilmiş bir tarla düşünün, o manaya da gelir, hem de yenilmiş, yani dışkı olarak atılmış, dışkı manasına gelir aslında. O hale getirdi yani onları. Görmedin mi ey Resulüm? Şimdi neyse, konumuzu uzatmayalım. Bu olayı anlatırken oradaki kuşlar sinekti, kuş değildi, sinekti. Attıkları da taş değildi, aslında mikroptu diye böyle ipe sapa gelme çok garip bir görüş, olayı tamamen mucize olmaktan çıkartan bir mikrobik vaka gibi. Sanki yani o bölgeye bir Allah bir mikrobik vaka göndermiş ve onlar işte mikroptan ölmüşler, yani aslında kuşların attığı taşlardan değil de sineklerin attığı mikroplardan ölmüşler. Bu sineklerin attığı mikroplar herkese o zaman atmaları lazımdı. Niye diğerlerine bir şey olmadı? Sonra eğer bu sinekse, mikropsa, Kur'an niye bunu söylüyor ki o zaman? Zaten bu mucize olmaz ki. O zaman insanlar der ki her zaman zaten sinekler, mikrop yayıyor. Her zaman zaten böyle salgın hastalıklar var. Bunun neresi mucize? O zaman Kur'an-ı Kerim bunu niye anlatsın? Ve Kur'an-ı Kerim bunu söylediği zaman, Araplar bu olayı çok iyi biliyordu. Peygamberimizin doğumundan 50 gün evvel bu olay gerçekleşmişti. Yani herkes hayatta, herkes bunu, bu olayı biliyor. Peygamberimizden yaşı büyük olanlar hepsi bu olayı görmüşler. Biliyorlar ve hiç kimse itiraz etmiyor ve evet böyle bir olay oldu diyorlar. Ve hatta rivayetlere göre yıllarca o olaydan sonra yıllarca Mekke'nin putperestleri putları bıraktılar. Allah'tan başkasına kulluk etmediler. Şirki terk ettiler birkaç yıl. Allah bizi kurtardı Ebrehe'den dediler. Lat, Menat, Hubel, Uzza gibi putlar kurtarmadı. Allah kurtardı. Allah'a yalvarmışlardı çünkü. Dediler. Yani putperestleri bile terk etti birkaç sene adamlar. Şimdi eğer bu olay böyle bir sinek filan olayıysa, bunun neresi mucize ve Kur'an bunu niye anlatsın ve o zaman Araplar niye itiraz etmediler? Ya Muhammed, ne, sen neden bahsediyorsun? Ne kuşu, ne taşı, bu olay sinek olayıydı, nereden sen bunu söylüyorsun, niye demediler, niye itiraz etmediler? Demek istediğim şu, bu da bir kıssa sonuçta, değil mi? Evet, peygamberimizden çok önce olmuş bir olay değil, doğumuna yakın olmuş bir olay, Mekke'de olmuş bir olay, ama yine bir kıssadır bu sonuçta, çünkü geçmişte olan bir olayı anlatıyor. 50 gün evvel de olsa, peygamberimize vahyin gelişinden 40 sene evvel de olsa, yakın bir zamanda da olsa, sonuçta bu bir kıssa oluyor yani. Ve bu kıssaya da böyle garip bir yorum getiren modernist kafalar. Yani mesele ne biliyor musun? Mesele bunlar aslında mucizeye farklı bakıyorlar yani. Aslında mucizeyi mucize gibi görmek istemiyorlar. Bu şekilde bakarsan o zaman bu olayın mucizevi tarafı kalmaz ki. O zaman Kur'an-ı Kerim bunu niye anlatıyor böyle mühim bir olay gibi? Ve neden Mekkeliler itiraz etmediler bu olaya, bu ayetlere, bu sureye? Seyyid Kutup rahmetli de buna çok itiraz eder. Muhammed Abduh şiddetle tenkit eder. Elmalı Hamdi Yazır da aynı şekilde şiddetle tenkit eder. Yani zaten tenkit edilmeyecek bir görüş değil yani. Tamamen modernist bir yaklaşım. Mucizeyi bile modern bir takım yorumlar ile, yani güya bugünkü insanların anlayabileceği bir düzeye getiriyor. Hani bugünkü insan mikrobu biliyor, sineği de biliyor. İşte bugünkü insan anlayabileceği, kabul edebileceği bir hale getiriyor. Yani biraz daha cicileştiriyor, biraz daha insanların anlayabileceği hale getirdiğini zannediyor. Halbuki o zaman sen bir mucize olayını öldürmüş oluyorsun yani. Kıssalarla ilgili buna benzer yorumlar kabul edilemez. Tarih boyunca alimlerimiz bunlara, tefsirlerimiz nasıl yorumlar getirmişse, doğru olan da odur. Ehl-i sünnet çizgisinden dışarı çıkmamak lazımdır. Ve de nehrin ana çizgisi içerisinde kalmak lazım. Böyle kenara sapanlar, kendince böyle yorumlar yapanlar, ulemanın çizgisi dışına çıkanlar, sahabenin yorumları dışına çıkanlar, böyle bir kenarda kalan bir su birikintisi gibi olmaya mahkumdurlar ve bunlar eninde sonunda balçık olacaktır, pis olacaktır ve kokacaktır ve koktular da zaten. Nehrin ana çizgisinde kalsaydılar tertemiz su gibi akar giderlerdi, tertemiz olurlardı, ama böyle kenara sapanlar, ana çizgiden ayrılanlar, ulemanın o geleneksel çizgisinden, ilmi çizgiden ayrılanlar, sapık görüşler ortaya atanlar, en sonu böyle zaten balçık oluyorlar, pislik oluyorlar ve de en sonunda böyle bitip gidiyorlar. O ana çizgiyi bırakmamak lazımdır. Böyle modernist yorumlara da hacet yoktur.